Podcast dinle.
Ben Andı Özdemir Gül, portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Piyasalardaki gelişmelere bakacağız, rakamlara göz atacağız. Şimdi bakalım hem küresel tarafta hem de iç tarafta takip edeceğimiz hangi veriler var? Takibimizde neler olacak, gündemimizde neler olacak? Onların konu başlıklarına bakalım. Türkiye ile öncelikle başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon raporu. Şöyle detayları aktaralım. Arındırılmış reel kesim güven endeksi Temmuz'da 112.2 oldu ve önceki 109.8'di. Hemen bakıyoruz ardından. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ise Temmuz'da %0.1 puan artarak %76.4 oldu. Sektörel güvene baktığımızda Temmuz ayında hizmette %5.8, perakende de %3.7, inşaatta ise %4.7'lik bir artış gözlendi. Türkiye'de takip edeceğimiz ekonomik güven endeksi enflasyon raporu dedik ve ikinci çeyrek turizm gelirleri de yine takibimizde olacak. Aynı zamanda dış ticaret dengesiyle yabancı turist girişi de iç tarafta takip edeceğimiz veriler ve gündemimiz olarak takibimizde olacak. Ve geçelim Amerika'ya, bakalım Amerika'da neler var, hangi konu başlıkları var. İkinci çeyrek büyüme verisini takip edeceğiz. ABD tarafında yine takip edeceğimiz veriler arasında olacak. Fed'in faiz kararı var. Fed'in faiz kararı sonrasında da yine Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve piyasalara vereceği mesajlarda yine gündemde olacak. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, konut satışları. Konut satışlarına baktığımızda Haziran ayında Amerika'da geçtiğimiz ay beklenenin üzerinde bir veri gelmişti. %8'lik bir artış ve yılın en yüksek artışı gerçekleşmişti. Yine takipte ABD tarafında kişisel tüketim harcamaları, dayanıklı mal siparişleri de olacak. Geçelim Avrupa'ya bakalım hemen. Euro bölgesinde ikinci çeyrek büyüme verisi, Euro bölgesi enflasyon oranı takibimizde olacak. Euro bölgesi işsizlik oranı da yine takibimizde olacak veriler arasında. Almanya'nın ikinci çeyrek büyüme verisi de var. IMF'nin bir tahmini var. Almanya ekonomisinin bu yıl %3.6, gelecek yıl ise %4.1 büyüyeceği tahmininde bulundu. Ve yine Almanya tarafında da enflasyon verisiyle IFO iş iklimi endeksi de takipte olacak. Geçelim Asya'ya. Hemen Asya'ya bakalım. Asya'da neler var? Çin sanayi kârları açıklanacak. Takip edeceğiz ve Japonya işsizlik oranıyla Japonya tarafında yine sanayi üretimi takipte olacak veriler arasında. İç tarafa baktık, dış tarafa baktık. Takibimizde olacak gelişmelere baktık efendim. Şimdi başlayalım o zaman borsa tarafıyla, iç tarafla Borsa İstanbul BIST yüz endeksine bakalım. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Kurban Bayramı sonrasında ilk işlem gününde rakamlara bakacağız. Bugün güne 1355 puandan başladı. Onun da üstüne çıkan bir borsa tarafı görüyoruz. Şu an için %0.38 oranında yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Aşağıda 1355, yukarıda ise 1361 gün içi yine yükselişini sürdüren bir Borsa İstanbul takibimizde olacak. Geçtiğimiz haftayı hatırlayalım. Pazartesi günü yarım gün seans açıktı Kurban Bayramı öncesinde ve orada endeks 1352 seviyesinden yarım işlem gününü de tamamlamış oldu efendim. Şu an için bakalım 1356 puan seviyesinde ve bakıyoruz %0.39 oranında aşağı yönlü hareket takibimizde. Şimdi Borsa İstanbul BIST yüz endeksine baktık. Bir haberle devam edelim. Hisse senedi işlem hacmine ilişkin yılın ilk çeyreğinde 5 trilyon lirayı aştı ve aynı dönemde 2,5 kat artmış oldu. Ve işlem hacmine baktığımızda çoğunu yerli yabancılar oluşturdu. %74'ünü detayları izleyelim, sonrasında devam edeceğiz.
Yerli yatırımcıların sermaye piyasalarına artan ilgisi işlem hacimlerini rekor seviyelere taşıdı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği aracı kurumların 2021 yılı ilk çeyrek verilerini açıkladı. Buna göre hisse senedi işlem hacmi geçen yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık 2,5 kat artarak 5,2 trilyon liraya çıktı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 1.4 trilyon lira olan yerli yatırımcıların hisse senedi işlem hacimleri 2021'in ilk çeyreğinde %145 artarak 3.8 trilyon liraya çıktı. Aynı dönem içerisinde yabancı yatırımcıların pay piyasası işlem hacmi de %157 artarak 1.4 milyar liraya ulaştı. Böylece hisse senedi işlem hacmi yılın ilk çeyreğinde 5.2 trilyon lirayla rekor kırdı. Yaşanan artışa rağmen bu yılın ilk çeyreği itibariyle işlem hacminin %74'ü yerli yatırımcılar, %26'sı ise yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi. Aracı kurumların müşterilerine kullandırdığı kredi bakiyesi de artan yatırımcı ilgisiyle 2020 yılının ikinci çeyreğinden itibaren hızla büyüdü. Mart 2020'de 2.6 milyar lira olan yatırımcıların kullandığı kredi hacmi %200 artarak Mart 2021 sonu itibariyle 7.9 milyar liraya çıktı.
Evet, işlem hacminde rekor kırıldı. %74'ünü ise yerli yatırımcılar oluşturdu efendim. Detayları izledik. Şimdi ise yine borsayla devam edelim. Bankacılık tarafıyla devam edeceğiz. Bankacılıktaki performansa bakacağız. İlk işlem günündeyiz. Orada yarım puanın bir tık altında satıcılı bir seyir görüyoruz bankacılıkta. 1181 puandan işlem görüyor. Şu anda %0,47 oranında aşağı yönlü hareketi var. Gün içi şöyle hareketine baktığımızda ise yukarıda 1189 gören bankacılık var. Aşağıda ise 1184. Hemen ardından sınayiye de geçelim. Sınayiye baktığımızda 2452 puan bizi karşılıyor. Orada da yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz sınayi tarafında. Alışlar var ve %0,69 oranında. Hemen şöyle alttaki 2435 bugün gördüğü seviye, aşağıdaki seviye 2435 olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıda ise 2460 bizi karşılıyor gün içi hareketine baktığımızda sınayi tarafında. Ve sonrasında vadeli opsiyon piyasasına hemen bakalım. İlk işlem günündeyiz dedik, bir kısa bir tatil sonrasında. Vadeli tarafa baktığımızda 1467. Şu an için yine satıcılı bir seyir görüyoruz. %0,34 oranında yukarıda 1477 gören bir vadeli taraf var. Geçtiğimiz haftayı hatırlayalım. Yarım günü, pazartesi günü 1463 ile 1481 fiyat aralığında işlem gördü ve 1468 uzlaşma fiyatından da tamamladı. Böylelikle açık pozisyon sayısı 19.499 artarak 552.443 adet kontratta gerçekleşmiş oldu. Vadeli tarafta bu şekildeydi. Hemen geçelim tahvillere, Türkiye tahvillerine bakacağız. 2, 5 ve 10 yıllıklar ekranımıza yansıyor. Şu an için yasal bir seyir görüyoruz. 2, 5 ve 10 yıllıklarda. 10 yıllıklara bakalım. 17.57 seviyesinde Türkiye tahvil faizi ve orada yukarı yönlü hareketi görüyoruz. %0,98 oranında tahvillerde 5 yıllığa bakalım. 18.35 ve 2 yıllıklarda ise 18.73 bizi karşılıyor. Tahvillerde bu şekildeydi efendim. 2, 5 ve 10 yıllıklara baktık. Ardından sermaye artırım tarafına bakacağız. Hangi şirket bizi karşılıyor hemen bakalım. Sermaye artırımında tek bir şirket var. Gıda tarafında Fade Gıda var. Fade Gıda'da bugün 70,5 milyon Türk lirasına %19 oranında bedelsiz olarak 13.4 milyon artışla 83.9 milyon Türk lirasına yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı ise 14.05.88 olarak denk gelmekte. Burada da sermaye artıran şirketler tarafında Fade Gıda'nın karşımıza çıktığını görüyoruz. Ve zaman zaman halka arzları hatırlatıyoruz efendim. Halka arzlar ve tarihleri, talep toplama tarihleri, fiyatlarını da belirtiyoruz sizler için ve bakalım. Bu sefer gen ilaç halka arz için karşımızda 28, 29 ve 30 Temmuz tarihleri arasında halka arzı gerçekleşecek ve hisse fiyatına baktığımızda ise 10.75 Türk lirası olarak karşımıza çıkıyor. Ve şimdi geçeceğiz efendim halka arzlar, sermaye artırımlar sonrasında küresel tarafa bakacağız. Küresel taraftaki gelişmelere ve borsalara bakalım. ABD borsasıyla başlayalım. Hemen ilk işlem gününde vadeli tarafta ABD tarafında nasıl bir seyir var? Dow Jones'a bakıyoruz. 34.808 puanda %0,41 oranında aşağı yönlü hareketi takip ediyoruz Dow Jones'a. Ve Nasdaq'a bakalım. Teknoloji ağırlıklı endekste ise 15.102 puan bizi karşılıyor. Ve hemen ardından S&P 500'e de baktığımızda %0,26 oranında satıcılı bir seyir görüyoruz. Ve geçelim tahvillere. Hemen tahvil piyasasına da bakacağız. ABD'de 2-5 ve 10 yıllıklara baktığımızda 2 yıllıklar 0,19. Orada %2,95'lik bir satış görüyoruz. 5 yıllığa baktığımızda ise %4,32'lik aşağı yönlü hareket var. 0,69 ve ABD 10 yıllık tahvil faizine baktığımızda 1,24 ve bakalım %3,81'lik aşağı yönlü hareketi görüyoruz efendim. Ve tahviller ve borsalar sonrasında bir yoruma aktaralım. Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan küresel borsalara ilişkin bir değerlendirmede bulundu. İzleyelim, sonrasında devam edeceğiz.
Merkez Bankası politikaları nezdinde enflasyon tarafına yoğunlaşmış durumda. Ve tabii farklı boyutlarda olmakla beraber enflasyonun yüksek hissedileceği bir dönem global çapta da. Tabii bizde enflasyonu etkileyen yerel bazı konular da söz konusu ve oldukça önemli revizyonlar geleceğe benziyor. Tabii kronolojik gidersek ilk önce gerçekleşecek olan FED toplantısı yine bir sözel yönlendirme toplantısı olacağı benziyor. Burada tabii iki ana konu var. Bir, ekonomilerdeki delta varyantı nedeniyle beliren aşağı yönlü risk konusu. Bu tabii şu an merkez bankalarının kafasında ekonomik toparlanma momentumu açısından karıştıran bir konu. Dolayısıyla Merkez Bankası politikalarının şu anda ikilemde ya da geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları gibi biraz daha görece güvercin ya da daha az şahin tonda kalmasını sağlayan etmen bu gibi gözüküyor. Tabii burada yine güncel data seti içerisinde ekonomik soğuma boyutlarını da izlemek gerekiyor. Diğer taraftan tabii ki enflasyon baskılarının çok yoğun bir şekilde artarak hissedilmeye devam edilmesi de enflasyonun geçici olduğu savına ilişkin olarak da yine bazı ters yönlü riskleri beraberinde getirmekte. Şu an daha çok özellikle Fed'in yönetim kademesinin biraz daha temkinli mesajlar vermeye devam etmesi ve çift yönlü riski işaret etmekle beraber enflasyon konusunda da çok fazla endişeye, piyasayı gark etmemeye çalışması bu noktada dengeli bir söylemi ortaya çıkartmış durumda. Ama diğer taraftan fonlama kompozisyonuna ilişkin olarak da bunun enflasyonu daha da ısındırma, özellikle kısa vadede, ki burada tabii ki en önemli etmen kredilerdeki büyüme oranı ve bunun özellikle konut piyasasında etkileri, enflasyonist etkileri şeklinde göz önünde bulundurulacak olursa aslında tahvil alımlarını azaltma yönünde de bir söylem geliştirme olasılığı bulunuyor. Ve Fed'in bunu bir sonraki toplantısında hazır ekonomik projeksiyonları da güncelleyecekken Eylül toplantısında yapması da olası bir seçenek olarak ortaya çıkmış durumda.
Evet efendim, küresel tarafla devam edeceğiz. Amerika'ya baktık, yorumu aktardık. Ardından hemen Avrupa'ya geçelim. Bakalım Avrupa borsalarındaki seyir nasıl? İlk işlem günündeyiz dedik. Hemen bakıyoruz. Kırmızı bir tablo bizi karşılıyor Avrupa tarafından. Londra borsası ile başlayalım. %0,37 oranında aşağı yönlü hareket var. Londra tarafında 7000 puan seviyesinde. Frankfurt'a baktığımızda 15.593 puanda %0,48 oranında aşağı yönlü hareket var. 15.543 dedik. Madrid'e de bakalım. 8.652 puanda %0,75 oranında satıcılı bir seyir. Yine keza Madrid'de de var. Ve Paris'e bakalım. Orada da satış var. 6.543 puan seviyesinde. Şimdi koronavirüs vakaları tekrar yükseliş eğiliminin görüldüğü Avrupa tarafında da, bunu piyasalar tarafında da hissediliyoruz. Salgınla mücadele devam ederken bir yandan da alınan tedbirlerin de konusu da gündemde. Şimdi bakalım Almanya tarafında COVID-19 vakalarında gelecek aylarda ciddi bir artış beklentisi konusu gündemde ve buna yönelik bir uyarı yapıldı. İtalya, Fransa, İspanya, Yunanistan gibi ülkelerde de yine keza artışlar konusu var ve alınan önlemler alınacak, önlemler, tedbirlerin artırılması da masada şu an için baktığımızda ki bakalım kırmızı bir tablo Avrupa tarafında da bizi karşılıyor. Fransa'da yine bir tartışmalı bir yasa tasarısı vardı. Çoğu sağcı partilerden oluşan senato bazı meslek gruplarına aşıyı zorunlu hale getiren COVID-19 sağlık ruhsatının kapsamını genişleten yasa tasarısını bazı değişiklikler yaparak oyladı ve yasa tasarısı 123'e karşı 199 oyla da kabul edildi efendim. Fransa'da da bu şekilde bir gelişme bizi karşılıyor. Avrupa sonrası hemen bakalım, geçelim Euro-Dolar paritesine. Orada nasıl bir seyir var? Bakıyoruz, Euro-Dolar paritesi 1.1796 seviyesinde, %0,21 oranında yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz Euro-Dolar'da. Ve 1.1764 aşağıda, 1.1799 ise yukarıda Euro-Dolar'da. Hemen bakalım 1.1797 seviyesinde. Hemen sonrasında dolar endeksine de geçelim. Bakıyoruz 92.77 seviyesinde, orada da satış aşağı yönlü hareket var. %0,16 oranında. Gün içi performansın hareketine baktığımızda 92.96 yukarıda gören bir dolar endeksi var. Aşağıda ise 92.76. Ve geçeceğiz Asya borsalarına. Bakalım Asya'daki gelişmelerle birlikte piyasalar, borsalar nasıl? Burada sadece Japonya'nın pozitif ayrıştığını görüyoruz. Asya'da ilk işlem gününde ve orada da %1'lik bir prim var. Karşımıza çıkıyor 27.833 puan seviyesinde Japonya'ya baktığımızda. Çin Şangay'a bakalım. Orada da %2'yi aşan bir satış görüyoruz. 3.467 puan aşağı yönlü hareketi var ve Çin Şangay'da bu şekilde. Hindistan'da yatay bir seyir var. Yatay negatif bir seyir. 52.972 puan seviyesinde Hindistan'a baktığımızda. Yine bu noktada da yatırımcıların yüksek oranda bölgede COVID-19'la ilişkin gelişmeleri takip ettiğini görüyoruz. Asya tarafında da Güney Kore'ye de bakalım. 3.224, orada da %1'e yakın satış görüyoruz. %0,91, 3.224 puan seviyesinde. Son olarak Hong Kong borsasına da bakalım. Hong Kong'a baktığımızda 26.351 puanda, orada da %3'ü aşan, %3,42 oranında satıcılı bir seyir görüyoruz. Ve borsalar tarafı bu şekildeydi efendim. Baktık küresel tarafta, geçelim emtia cephesine. Hemen bakacağız, altınla devam edeceğiz, başlayacağız. Altına baktığımızda 1811 dolar seviyesinde, hemen şöyle bakalım gün içi hareketine baktığımızda 1798 aşağıda görmüş, 1798 dolar. Yukarıya baktığımızda ise 1811 dolar seviyesinde yine altındaki gelişmelerde birlikte bakalım %0,49, yani yarım puana yakın bir yükseliş takibimizde altının ons fiyatında. Geçelim gram altına. Hemen gram altına da bakıyoruz. 500 lira gram altın, orada yükselişi görüyoruz %1 oranında gram altın tarafında. 494 liradan 500 liraya kadar da çıkmış haftanın ilk işlem gününde yine altın tarafındaki artışı da takip ediyoruz efendim. Hemen yine emtia tarafıyla devam edeceğiz. Petrole bakacağız. Petroldeki gelişmelerle birlikte yine az önce söylediğimiz borsalar tarafındaki baskıyı burada da hissedebiliyoruz. Vaka sayılarındaki artış, petrol talebi ve fiyatlamalar %1 oranında satış görüyoruz. Brent petrolün varil fiyatında $72.64 seviyesinde Brent petrolün varil fiyatı. Ve bakalım gün içi hareketine baktığımızda $72.47 aşağıda takip etmişiz. Yukarıda ise hemen bakıyoruz $74.20 bizi karşılıyor Brent petrol tarafında. Ve efendim son olarak emtia cephesine de baktık. Şimdi gelişmelerle birlikte bir değerlendirme alalım. Arda Coşar bizlerle birlikte, Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü. Arda Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yayınlar.
Çok teşekkür ederiz efendim. Kurban Bayramı sonrası ilk işlem günündeyiz. Elbette gelişmelere bakıyoruz. İç tarafla başlamak isterim. Şimdi sabah saatlerinde dakikalar öncesinde elbette bazı verileri de takip ettik ama borsayla başlayalım. Ne dersiniz? Güne nasıl başladı Borsa İstanbul'da? Az önce baktığımızda hafif birimli, alıcılı bir seyir takibimizdeydi ama siz ne dersiniz? Haftaya nasıl başlandı? Hangi gelişmeleri takip edecek borsa tarafı?
Tabii aslında borsada bugünkü açılışta geçtiğimiz haftanın etkisi var. Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul pazartesi yarım gün çalıştı. Geriye kalan haftanın yani 4,5 günü çalışmadı tatil sebebiyle. Bununla beraber geçtiğimiz haftanın son 4 günü salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri küresel bazda borsalar rally yaptı, ABD borsaları özellikle. Borsa İstanbul buna kapalı olduğundan dolayı katılamadı. Şimdi sabahki açılışlara bakarsak Asya tarafı negatif, ABD vadeliler negatif, Avrupa negatif. Ama buna rağmen Borsa İstanbul geçtiğimiz haftaki ralliye katılamaması sebebiyle bugüne pozitif bir açılışla başladı, pozitif ayrışarak başladı. Ancak daha sonra gelen satışlarda bir miktar tekrardan yönün yataylaştığını görüyoruz. Hala pozitif sınırlarda işlem görüyor. Ama gün içerisinde daha yüksek pozitif rakamları da gördü. Şu anda bundan sonra yurt dışı piyasaları takip eder diye düşünüyorum. Sabah gelen kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri yani yükselmiş olsa da piyasa özü çok fazla etkili olmadı. Daha çok şu anda piyasa yurt dışı borsa takip ettiğini söyleyebilirim. Bundan sonraki süreçte tabii bu hafta önemli veriler var. FOMC var yurt dışında. Yine ABD büyüme var. Seviye olarak, veriler dışında seviye olarak da yaklaşık olarak 1340 seviyesini ilk destek diye kabul edebiliriz Borsa İstanbul tarafını. Daha önce 1341 seviyesinden yukarı doğru dönmüştü. Bunun üzerine kalıp kalmaması önemli. Bunun üzerine kalmayı başarırsa 1370'e doğru bir hareketlenme görebiliriz. Eğer kalamazsa da 1320 ikinci destek olarak izleriz diye düşünüyorum. Çok fazla aşağı bir hareket beklemiyorum. Daha çok yatay veya yatay pozitif hareketler hafta içerisinde görebiliriz diye düşünüyorum.
Peki, önemsediğiniz seviyeler bunlar Arda Bey. Bir yandan da aslında bankacılık ve sanayi özelinde de konuşmak isterim. Haftanın ilk günündeyiz çünkü. O taraftaki beklentileriniz nedir? Az önce baktığımızda bankacılık tarafında hafif bir satıcılı seyir vardı. Sanayi tarafında daha çok alımların olduğunu gördük ama nasıl başladı her iki tarafta haftaya?
Bugün bankacılık tarafın daha negatif ayrışmış durumda ama son iki aya bazda bakarsak, daha uzun vadeli bakarsak bankacılık sektörü sanayi geneline göre daha yüksek performans gösterdi. Bunun da sebebi bankacılık sektörünün hem emsallerine hem de Borsa İstanbul'un diğer sektörlere daha üst kontrol olması da bankalara alış getiriyor. Yani bankacılık sektörü uzun süredir iki ay geçti pozitif olarak ayrışıyor sanayiye göre. Bu trendin devam etmesini bekliyorum. O günlük bazda tabii negatif de ayrışabilir. Ama daha orta vade bakarsak bankacı sektörün daha fazla üst kontrol olduğu için daha fazla gidebileceği yer var. Bu sebepten dolayı son 2-3 aydan bu yana bankacılık sektöründe görülen pozitif ayrışmanın devam etmesini bekleyebiliriz diye düşünüyorum sanayi sektörüne göre.
Peki Arda Bey, bir yandan da aslında az önce haberini de verdik. Yatırımcı sayısında artış da görüyoruz. Şöyle ilk işlem günde, bayram sonrasında bu taraftaki gelişmeleri nasıl takip edersiniz? Özellikle yerli yatırımcının artış gösterdiğini biliyoruz. %74 oranında ama ne dersiniz? Borsa tarafındaki bu gelişmelerle birlikte etkisi nasıl devam eder? Beklentiniz nedir bu yönde?
Yani aslında 2020 başından bu yana Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısında artış var. Yerli yatırımcı sayısında artış var. Özellikle 2020 yılında yüksek artışlar gördük yatırımcı sayısı açısından. 2021 yılında bu nispeten devam etti. Bunda bir kere halka arzların önemli bir payı olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında tabii yatırımcı sayısının artması, yani nominal bazda, sayısal bazda artıp azalması Borsa İstanbul'un değerlemesi açısından çok bir şey fark etmiyor. Daha çok büyük fonların yaptıkları alımlar veya satımların etkili olduğunu söyleyebilirim. Bununla beraber tabi uzun vade değerlendirirsek yatırım sayısının artması yatırım tabanını genişlettiğinden iyi bir şey olarak, iyi bir durum olarak değerlendirilebilir. Ama şu an itibariyle direkt Borsa İstanbul'un değeri üzerinde bir etkisi olduğunu düşünmüyorum.
Peki Arda Bey, geçelim küresel tarafa. Çünkü az önce siz de söylediğiniz borsa tarafında özellikle takip edilen gelişmelerin etkisi biraz da küresel tarafla ilişkilendiriyoruz. Bu anlamda aslında takip edeceğimiz birçok konu var. Fed'in faiz kararı var. Ne dersiniz? Beklentiniz nedir bu yönde? Piyasanın beklentisi nedir? Ve sonrasında elbette Fed Başkanı Powell'un yapacağı açıklamalar, piyasalara vereceği mesajlar da bu noktada önemli ama ne bekliyoruz?
Bir kere bu haftaki FED toplantısı önemli. Çünkü ABD'de şu anki görülen yükselen enflasyon ortamında Powell'ın vereceği mesajlar veya FED'in karar metnine vereceği yazılı mesajlar önemli olacaktır. Şimdi tabii ki faiz tarafında bir değişiklik beklenmiyor. Varlık alımlarının azaltılmasında da bir, varlık alımlarının miktarında da bir değişiklik beklemiyorum. Bununla beraber FED yetkililerinin varlık alımı azaltılmasına dair bir takvim de söylemesini, vermesini beklemiyorum. Ancak şöyle bir şey var. Gelinen noktada ABD enflasyonu artık oldukça yüksek seviyelerde, rahatsızlık verici seviyelere gelmiş durumda. Daha da yükselme eğilimi olabilir önümüzdeki aylarda. Fed'in de buna kararsız kalması beklenemez. Bu süreci, şimdi varlık alımının azaltılmasını hızlı bir şekilde piyasaya söylerse piyasaya çok son derece olumsuz etkileme ihtimali söz konusu olur. Piyasa olumsuz etkileyebilir. FED bundan kaçınacaktır diye düşünüyorum. Bunun yerine kademeli olarak varlık alımlarının azaltılmasının daha uzağız. Ancak işte enflasyon ve büyüme verilerini bir araya getirdiğimiz zaman yavaş yavaş varlık alımlarının azaltılmasının tartışılmaya başladığı bir konjonktüre girdiğimizi işaretini verecektir diye düşünüyorum. Yani temkinli bir şekilde varlık alımlarının azaltılmasını azaltmaya daha şu an başlamıyoruz. Ancak gelecek dönem başlamamız gerekecektir mesajını verip piyasayla bu konuyla alakalı çok da piyasayı etkilemeden, etkilememeye çalışarak daha doğrusu bu mesajı verme yönüne gidecektir diye düşünüyorum FED. Herhangi bir aksiyon beklemiyorum dediğim gibi. Ancak varlık alımlarının azaltılmasını yavaş yavaş dile getirmesini artık bekliyorum.
Evet, enflasyon verisinin beklentileri aşması sizin de söylediğiniz bu anlamdaki aslında bazı tartışmaları da siz de dile getirdiniz ki gündemde. Sonrasında peki piyasalar tarafına etkisini nasıl bekleriz? Özellikle borsalar tarafına baktığımızda hangi seviyeleri takip ederiz? Ne dersiniz? Burada önemsediğiniz seviyeler nedir?
Şöyle söyleyeyim, Powell'ın vereceği mesajlar bir kere varlık alımının azaltılmasını güvercin bir dille verirse, vermeyi başarırsa, iletişim kurmayı başarırsa borsalar üzerine olumsuz bir etki etmez. Ancak varlık alımının azaltılmasını dair yaptığı açıklamada piyasa bunu farklı algılar, negatif olarak algılarsa da bir miktar satış getirebilir. Bu açıdan borsa açısından bu hafta önemli, risk yaratıyor ama trende bakarsak şu an itibariyle trend ABD borsasında. Tabii günlük satışlar karşılaşıyoruz. Mesela geçtiğimiz hafta pazartesi günü sert satışlar da oldu. Ama hala ABD tarafında trend, borsada trend korunuyor. Hala yukarı, yatay yukarı seyir devam, günlük satışlar olsa devam ettiğini söyleyebiliriz. Şu anda bu trendin değiştiğine dair bir emare, bir görüntü söz konusu değil. Ama dediğim gibi bir yandan enflasyon, bir yandan varlık alımının azaltılma riski, diğer yandan da yüksek değerleme oranları borsa açısından risklerde barındırıyor.
Peki geçelim Avrupa tarafına. Avrupa'ya baktığımızda COVID-19'un etkisi, yani vaka sayılarındaki artışın etkisi konuşuluyor gündemde. Birçok ülkede bu konu başlığı var. Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da ve artışlarla birlikte bazı önlemlerin de ek olarak alınabileceği konusu yine aynı şekilde. Az önce baktığımızda yine vadeli tarafta bir satıcılı bir seyir görüyorduk. Ne dersiniz? Hem bu gelişmelerle birlikte, yeni önlemlerle birlikte piyasalardaki gelişmeleri nasıl takip ederiz?
Şöyle söyleyeyim, FED toplantısı önümüzde bir veri. Diğer taraftan işte yükselen enflasyon oranları sadece ABD'de değil, ABD kadar olmasa bile Avrupa'da enflasyon oranları yükseliyor. Ve FED'in varlık alımının azaltılmasının başlanması ihtimali. Bununla beraber piyasadaki diğer risklerden biri de çok ABD çok fazla etkilemiyor şu an ABD borsalarını. Daha çok Asya borsaları üzerinde etkili oluyor. Avrupa borsaları üzerinde kısmen etkili oluyor. Koronavirüsün delta varyantı. Bu varyantla alakalı salgın sayısı, vaka sayısı hızla arttığı için bazı ülkeler tekrardan kapanma tedbirlerine gidiyor. Bu da borsaları olumsuz olarak etkiliyor. Şöyle söyleyebilirim, Avrupa borsaları da ABD borsasını takip ediyor. Onlarda bir trendde bir değişim söz konusu değil. Bazen satışlar yese de onlarda da yatay ve yatay yukarı denilebilecek bir trend söz konusu. Ama söylediğiniz gibi delta varyantıyla alakalı gelişmeler de borsalar üzerinde diğer bir risk faktörü. Ama dünya şunu biliyor artık, yani 2020 yılındaki gibi virüsün ilk çıktığı dönem gibi bir tepki beklemem. Çünkü artık dünya virüste nasıl başa çıkabileceğini o döneme göre daha tecrübeli olarak biliyor. Delta varyantının getirdiği risk evet var ama daha kısıtlı olur diye düşünüyorum. Avrupa borsalarında ABD borsalarını aynı şekilde takip etme olasılığını yüksek olarak değerlendiriyorum. Genelde ABD borsaları yükselirken Avrupa'ya göre daha çok yükselir, düşerken de daha çok düşer. Aynen bu sürecin bundan sonra devam etmesini bekliyorum.
Peki Asya'yı da değerlendirelim. Az önce söylediğiniz özellikle Asya tarafının daha fazla etkilendiğini bu anlamda baktık. Aslında günü de kırmızı bir tabloyla genel itibariyle baktığımızda kapatmış Asya tarafı ama buradaki rakamlarla birlikte, beklentiler, gelişmelerle birlikte yine Amerika tarafından etkilenen bir Asya mı takip ediyoruz? Ne dersiniz?
Asya borsaları Amerika tarafından etkileniyor tabii ki ama bununla beraber onun farklı dinamikleri de söz konusu kendi içerisinde. Son dönemde Asya'da delta varyantının oldukça yükselmesi, delta varyantıyla alakalı salgın sayısının, vaka sayısının oldukça yükselmesi Asya borsalarını ABD borsalarına göre negatif ayrıştırdı. Evet, ABD yükseldiği zaman Asya da bunu tepki veriyor ama Asya genel manasına bakarsak ABD borsalarına göre daha düşük performans gösterdi. Bunda böyle olmasının devamını bekliyorum. Yani ABD borsalarına göre Asya borsaları negatif ayrıştı. Bundan sonra da şu anda bunu değiştirecek bir görüntü, bir haber akışı, veri akışı söz konusu değil. Yine ABD borsaları ile Asya borsalarını kıyaslarsak ABD borsalarının daha yüksek performans göstermesini bekleyebiliriz.
Peki Arda Bey, son olarak emtia tarafına ilişkin de değerlendirmelerinizi almak isterim. Altın ons fiyatıyla başlayalım. Hemen oradaki seyri nasıl değerlendirirsiniz? Altın bu türlü gelişmelerden bu hafta tabii az önce konuştuğumuz gibi FED var. Altın nasıl etkileniyor? Ne dersiniz?
Tabii geçtiğimiz hafta dolar endeksindeki değerlenmeden dolayı altında aşağı yönlü hareketler gördük. 1790'a kadar, hatta biraz daha aşağısını gördü. Ancak bu seviyelerden de altına talep olduğunu gördük. Yani 1790'da aşağı salmadılar. Bir yandan da ABD tahvil faizleri söz konusu. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1.3'ün aşağısına geldi. Bu da altını destekleyen unsurlardandı. Yani 1790'a geldiği noktada altına talep gelmesi, bir yandan da ABD tahvil faizlerindeki düşük, zayıf denilebilecek seyir altını yukarı doğru destekledi. 1800 üzerine atmayı başardı altın. Şimdi aslında altın 1870-1850 seviyelerden burada da geldi. Buradan da bir miktar yukarıda o tepki verdiğini görüyoruz. Bu hafta 1815-1825 gibi yerleri test edebilir diye düşünüyorum. Bir miktar yukarı doğru tepki alışları gelebilir. 1800'ün üzerine kaldı sürece. 1825'in üzerine fiyatlama şu an için beklemiyorum. Ama bir miktar yukarı yönlü hareket görürsek bu hafta altında benim için sürpriz olmaz.
Peki Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun yorumlarınız için. Podcast dinle.